Profesör Doktor Ekrem Buray İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhaba.
Nasılsınız?
Teşekkür ederim, eksik olmayın.
Biz bugün dinleyicilerimize gerçek bir İstanbul turu yaptıracağız. Gerçek derken hep İstanbul'dan konuşuyoruz. Merkezimiz orası oluyor. Anadolu'ya, bazen Avrupa'ya açılıyoruz. Bazen daha uzaklara gidiyoruz. Ama bu defa İstanbul'da, İstanbul'un fethiyle başlayan ve bugüne kadar ulaşan bir panoramik gezi yapalım istiyoruz. Nasıldı İstanbul fethedilmeden önce? Fethedildi, nasıl büyüdü sur içi? Dışına ne zaman taştık? İlk kurulan köyler. Sonra nasıl böyle bir İstanbul'a döndük? Böyle bir artık şehir de değil de başka bir şey, bir yaşam bandı tanımı yapılıyor İstanbul için.
Evet, şimdi kompütürde malum bazı çok ilerlemeler var, teknik. Şehirler kuruyorlar. Antik şehirleri birebir olmasa bile eldeki mutalara, verilere bakarak yeniden inşa ediyorlar. İnsan hoşuna gidiyor. Aa, diyorsunuz, burası böyle miymiş? Bunlardan bazıları kalıntılarını, asarını gördünüz. Bazıları hiç görmediğiniz, hatta yerinde bile olmayan şehirlerdir. İstanbul için de bunu yapıyorlar. Şimdi böyle bir şey gözümüz önüne getirirsek şunu bilmek lazım ki İstanbul'un fethedildiği 1453 senesinde burası bir Rum şehridir. Yani halkının büyük ekseriyeti Rum'dur ama Katolikler de, yani Avrupalı Katolikler de sayısı azımsanmayacak bir şekilde burada yaşamaktadır. Bilhassa Galata yakası hemen hemen kamilen Cenevizli, Pizalı, Venedikli, hatta Katalan ve Fransız asıllı Avrupalılarla meskundur. Bunlar artık İstanbul'un yerlileri olmuştur. Belki bazıları birkaç kuşaktır burada yaşamaktadır. Ama İstanbul yine de bir Şark şehri, yine de bir Rum, Grek şehri hüviyeti taşımaktadır. Bir imparatorluk şehridir İstanbul. Hiçbir zaman Bizans ismini taşımamıştır. Osmanlılar hiçbir zaman Bizans şöyle, Bizans böyle dememiştir. Bizans'ı alalım, Bizans'ı fethedelim dememiştir. Bizans tabiri çok kullanılan bir tabir değil. Türkler de İstanbul'a İstanbul derlerdi. Biraz daha tumturaklı konuşmak isterlerse Konstantiniye derlerdi. Bizans tabiri her ne kadar İstanbul'un kurulmadan önceki ismi ise de kullanılan bir isim değildir. Nea Roma, Yeni Roma, Latinlerin verdiği isimle veya İstanbul, Rumların verdiği isimle kullanılmıştır.
Rumlardan geliyor İstanbul,
evet,
ismi.
Bizans İmparatorluğu sonraki devirlerde tarihçilerin tercih ettiği bir tabir. İstanbul'da yaşayan imparator kendisini Roma İmparatoru olarak tasvir ederdi. Hatta belki Doğu Roma bile değil. Çünkü zaten Batı Roma yıkılmıştı.
Batı kalmamıştı.
5. asırda ortadan kalktığı için Roma İmparatoru adıyla anılıyordu. İmparator zaten diye anılıyordu. Çünkü zaten başka imparator yoktu. Evet, Avrupa'da imparatorlar var ama Şarlman neslinden. Bizans'taki imparator, İstanbul'daki imparator bunları çok fazla imparator olarak kabul etmiyordu. Bunlar fiili durumdur. Ben hakiki imparatorluk varisiyim diyordu. Bu da ona büyük bir itibar kazandırmaktadır. Gerek siyasi bakımdan gerekse Hristiyanların önde gelen din adamlarından Patriğin, İstanbul Patriğinin o şehirde bulunması, imparatorun bulunduğu şehirde ayrı bir itibardır. Bütün Ortodoksların başını çevirdiği yer İstanbul'dur. Kim ne derse desin. İstanbul fethedildiği zaman için söylüyorum. Nasıl ki Müslümanlar başını İstanbul'a çeviriyorlar idiyse de, vaktiyle halifelik merkezi olmak itibariyle, Ortodokslar için de böyleydi. Şimdi böyle bir şehri elbette ki Türkler almak için çok uğraştılar. Türkler önce de fethedilmesi için çok uğraşıldı. Çünkü çok stratejik bir yerdedir. Fakat şu akla gelmesin. Yani İstanbul çok şaşalı, çok zengin, çok büyük, Roma gibi büyük binalar, abidevi inşa edilmiş binaların bulunduğu bir yerde. Hayır. İstanbul Türkler tarafından fethedilmeden önce yarı harabe haldeydi.
Şimdi tabii o daha önceki programlarda da konuştuğumuz Latin istilaları,
evet,
çıkan yangınlar vesaire,
zelzeleler ve İstanbul'un parasızlığı. Yani giderek kan kaybeden, küçülen bir Roma İmparatorluğu'nun bu harabiyete bir türlü telafi vasıtaları bulamamasından kaynaklanıyor.
Şimdi bir şey merak ediyorum. Fetihten önce hani o biraz da yüksek döneminden bahsedelim. Bir sur içinden bahsediyoruz.
Evet.
Yani surun dışına taşan bir İstanbul yok.
Hayır,
fetihten önce.
Bütün sur zaten şehri çeviren duvar demektir.
Yani büyüdük dışarı taşalım gibi bir talep de yok. Çünkü güvenlik sebebiyle de yok.
Tabii. Şimdi şöyle, Bizanslar zamanında ki burayı kuran İmparator Konstantinos'tur. Konstantinos'un surları şehrin etrafına, Orta Çağ ve ilk çağda, hatta yeni çağda şehir demek sur içinde mahallelerden, çarşılardan ve amme binalarından, resmi binalardan müteşekkil bir yerleşim merkezi, polis.
Evet,
bir polis. Bu mutlaka mutlaka duvarları olur, sur olur.
Şimdi yukarıdan bakmak evet. istiyorum bu sur içine. Henüz fetih yok. Belki insanların aklında böyle bir fikir var Osmanlı'nın aklında evet. ama henüz böyle bir şey yok. Ve biz şaşalı dönemindeyiz. Bakıyoruz yukarıdan. Bir sırları, sınırı evet. var. Şimdiki surlardan bahsediyoruz.
İstanbul'un fethinde şimdiki surlar ama İstanbul'un eski surları daha içerideydi.
Daha küçükten bahsediyoruz.
Yaptığı...
Sınırlarını bir çizer evet. misiniz? Özür dilerim.
Şimdi burayı kuran bir Romalı macera perest bir denizcidir. Vizas adında bir general. Altın postu aramaya çıktıkları zaman burayı beğenmiş ve buraya oturmuş. Çünkü kahin ona demiş ki körler ülkesinin karşısında yurt tut. Kalkedonya yani bugünkü Kadıköy'de oturanlar var. Sarayburnu boş. Bugünkü Sarayburnu daha güzel olduğu için bu insanlar bunun bir mecaz olduğunu elbette ki anlamış Vizas. Yani. Ve burası bir ancak olabilir. Bir işaret kabul etmiş ve bugünkü Sarayburnu olduğu yere ordugahını kurmuş. İlk İstanbul orasıdır. Küçük bir Grek, Yunan şehri bu. Daha sonra 4. asırda Roma İmparatoru Konstantinos burayı şehir olarak imar etmiş. O da gene bir rüya üzerinedir. Hep efsanevidir İstanbul'un kuruluşu. Çanakkale'yi kurmak istemiş. İtalya'ya yakın olduğu için. Fakat bir rüya üzerine bugünkü Vizas'ın yani İstanbul'un olduğu yere kurmuş. Ve ne a Roma demiş. Fakat halk onu Konstantinopolis, Konstantin'in kurduğu şehir diye anmış ki bu çok yaygındır. Mesela Germenikos adında bir imparator ve onun kurduğu yere Ermenek derler. Hadrianus'un kurduğu şehri Hadrianopolis yani Edirne derler. Hierapolis, Tirebolu, Bolu, Gelibolu bunlar hep polisten bozma isimlerdi. Trablus keza öyle. Buraya kurmuş şehri ve buraya Konstantinopolis ve halkın söylenişi daha sonra İstanbul'a dönüş çünkü çok zor. Konstantinopolis şehri çok zor. Stimpolis şehre demek İstanbul bu halk yavaş arasında yavaş yerleşmiş. Ve Türkler de İstanbul demişler. Ama Araplar Konstantiniye tabirini kullanmışlardır. Osmanlılar da bu tabiri tercih etmişler. Şimdi Konstantinos'un kurduğu şehir bugünkü Sultanahmet ile muhattır. Fatih dışarıda kalıyor.
Şimdi bilenler için söyleyelim. Fatih'ten Kapalı Çarşı'ya doğru, Çemberdaş'a doğru geldiğinizi düşünün.
Bugünkü İstanbul Belediyesi'nin olduğu yer, Valens Kemeri'nin olduğu yer, Unkapanı Köprüsü'ne bu taraftan da Yeni Kapı'ya inen yolun kestiği bir dere vardır. O derenin, dere sınırdır. Hı-hı. Yani bugünkü Fatih...
Tiyatronun olduğu yer.
Evet, aşağıda Koca Mustafa Paşa. Bunların hepsi surların dışındadır. Edirne Kapı, Karagümrük. Yani,
eski surların dışındadır.
Evet, Vefa içeride kalıyor. Şehzadebaşı Camii içeride kalıyor. İstanbul Belediyesi içeride kalıyor. Aşağıya doğru Aksaray içeride kalıyor. Fakat bunun dışındaki Balat, Fener bunların hepsi dışarıdadır.
Evet, bunlar ilk surlar.
İlk surlar.
Tabii bunlardan artık ne eser yok.
Hiç eser yok. Hiç eser yok. Daha sonra bunlar bir zelzelede yıkılıyor. Theodosius İmparator tekrar imar ediyor bu surları. O da yıkılıyor. Daha sonra Justinianus şehri genişletiyor. Çünkü nüfus artmıştır. Artık İstanbul bir cazibe merkezidir. Evler üst üste sıkışık. Sur dışında oturma imkanı yok çünkü deniz. Dışarıda köylerde oturmak ise o zamanki İstanbul'da nakliye bakımından zor
artık
bir emniyetsiz.
Artık bugün de Yedikule'ye kadar geliyor değil
evet.
mi şehir?
Bugün bizim bildiğimiz surları yaptırıyor. Hı hı. Aslında bunlar yine Theodosius'un dış surlarıdır. Ama harap olmuştu. Justinianus bu surları yaparak 6. asırda şehri bizim bugün bildiğimiz sur içini inşa etti.
Tamam şimdi sur içi şeklini biliyoruz artık. Gözümüz kapalı İstanbul'un evet. surlarını çizebilecek evet. haldeyiz. Peki ben içini merak ediyorum. Evet. Kaç kapısı var? Nereden giriliyor? Ve o meşhur yolla beraber İstanbul aslında kuş bakışı nasıl bir şehir?
Evet. Şimdi bu yarımada bir tarafı Marmara Denizi, bir tarafı Haliç, karşısı İstanbul Boğazı olan bir yarımada bu. Çok engebeli, yani yarımada olduğu için düz değil hiçbir zaman. 7 tane tepesi var, aynı Roma'da olduğu gibi. Bir de Lizbon böyledir. Onun için Nea Roma derler. Roma yeni tepe üzerine kurulmuştur. Her tepenin üzerinde bir abidevi, kilise veya bina vardır. İstanbul'un da bu 7 tepesi Bizanslar zamanında da bilinen tepelerdi. Şehirler, bunun üzeri bir mabet, etrafı yerleşim merkezleriyle.
Her yerden görünsün mantığı
görünsün,
değil mi?
Evet. Tabii yüksek bir bina mevzu bahis değil. Binaların hemen hepsi taş. Fakat ahşap kullanımı da yaygındır. Yani bina taş mimariyle yapılır. Fakat duvarları, üst katları, çatısı hep ahşaptır. Onun için yangın olduğu zaman yani yine harap olur evler. Hı hı. Yani taş olmak onları kurtarmaz. Ama zelzele olduğu zaman ki çok olmuştur. Bu kurulduğu zaman Konstantinos zamanında, Theodosius zamanında ve Justinian çok büyük zelzeleler var. Bir zelzele de İstanbul'da Türklerin fethinden önce olmuştur. Ayasofya'nın kubbesi defalarca çökmüş veya kısmen yıkılmıştır. En son zelzelede zaten Türk mimarlar tarafından Ayasofya imar edilmiştir. Büyük mabetler görüyoruz. 3 tane saray var. Bunlardan 2 tanesi bugünkü Sultanahmet'in olduğu yerde, bir tanesi sahil tarafında, bir tanesi iç tarafta. İç tarafta bugün sanat tarihçileri bu iki sarayın aslında tek bir saray olduğunu, bir tanesinin imparator ve ailesinin oturmasına mahsus, diğerinin ise
bir Topkapı Sarayı
şimdiki. Evet, Topkapı Sarayı gibi çalışma ofislerinin olduğu yer. Bu saray bugün Topkapı Sarayı'nı da içine alan, Ayasofya Meydanı'nı içine alan, Sultanahmet Camii'nin içine alan bir sahadadır. Şu anda bunun bazı duvarları mevcuttur. Deniz tarafında bunları bulmak, görmek
şimdi
mümkün.
Şimdi Topkapı Sarayı'na girerken sağ tarafta kapatılan, kazı yapılan bir alan var. Evet, oradan bahsediyoruz değil mi?
Bu burası ve aşağıda otele, sahil yolunda evet buralar bu sarayın Prokeryon Sarayı'nın kalıntılarıdır, bakiyeleridir. Ama bu sarayın harabiyeti Osmanlılardan çok öncedir. Yani Latin istilası sırasında bu sarayın harap olduğu ve imparatorun burayı tekrar imar ettiremediği, bu yüzden yazlık sarayı olan Tekfur Sarayı'na, Bleherne Sarayı'na, yani bugünkü Ayvan Saray'daki adı oradan gelir, oraya taşındığı biliniyor. Öyle olunca tabii Ayvan Saray'da kalkınmıştır. Balat'ta da bir sahil sarayı vardı. Palatyon zaten isimde oradan geliyor. Şimdi bu surlar çeşitli kapılarla dışarıya açılıyor. Bu kapıların bir kısmı bugün mevcuttur, bir kısmı bugün mevcut değildir. Bir de Türklerin açtığı yeni kapılar vardır. Bu kapılardan en ihtişamlısı, altın kapı diye bilinen yeni kapıya doğru olan bir kapıdır. Bugün kapalıdır ama üzerinde Bizanslılardan kalma mermer kitabe mevcuttur. Üzerinde büyük bir altından tak olduğu, ondan dolayı altın kapı adı verildiği söyleniyor. Yeni kapı Türkler zamanından açılmıştır adı üstünde. Hatta onun bir de hikayesi vardır. Sultan 4. Murat'a tarihleniyor. Bir adam herkesi nereden gideceğini, geleceği bildiğini iddia edermiş de, padişah bunu cezalandırmak istiyor. Çünkü gaybı ancak Allah bilir. Böyle insanları sömürdüğünü düşünüyor. Ama bir de bahanesi olması lazım. Öyle bakalım diyor. Ben şehre hangi kapıdan gireceğim? O da bir kağıda yazıyor. Padişahım şehre girdikten sonra bu kağıdı açın diyor. Padişah diyor ki, bu şimdi İstanbul'un kapılarına birini tahmin etti. İhtimal var. Yıkın şu surları diyor. Sahilde oradan bir kapı açın. Kapı açıyorlar. İçeri girdikten sonra açıyor ki, yeni kapınız hayırlı olsun padişahım. Zeki bir adam tabii. Ama dediğim gibi bu Türklerden kalma.
Ama bunun yine de ölümüne engel olmamış.
Engel olmamış evet. O cezalandırmış evet. Şimdi bugünkü Edirne kapısının olduğu yer ve Top kapısının olduğu yer İstanbul'un işlek kapılarıdır. Kapı dediğimiz zaman dinleyicilerimiz şunu anlasınlar ki, sabahleyin açılan, akşamleyin kapanan kale kapıları, filmlerde gördüğümüz gibi. Arkasında ve önünde nöbetçiler duruyor.
Böyledir yani.
Böyledir. Önünde hendekler var. Hendekler bugün dolmuştur. Bostan ekiyorlar. Bazılarında evler var. Bazıları bostan ekiliyor. Hendek var. Hendeğin üzerinde indirmeli köprüler var. Bazen sabit köprüler. Bunlar hepsi yıkılmıştır. Sonradan veya
bunu
önceden.
Bunu açmak bile bir iş sabahları.
Bir iş tabii ama bu işi olanlar var. Tüccarlar şehre mal getirirler. Sabahleyin akşamda tekrar çıkar. Bu tüccarlar.
Saati var değil mi bunun?
Saati var. Güneşe o saati bilirler. Güneşe göre. Güneşle açılır. Güneşle kapanır umumiyetle. Dışarıdan İstanbul köylüleri, bilhassa bu Silivri, Çatalca tarafındaki köylüler şehre mal getirirler. Şehrin gıdası buradan karşılanır. Bizanslar böyle bir sistem kurmuş ve bu sistemi Osmanlılar da devam ettirmişler. Şehirler yakınındaki gıda kaynaklarıyla beslenirse, yakınındaki su kaynaklarıyla beslenirse hayatlarını idame ettirirler. Eğer bir şehrin gıda ve su kaynağı uzaktaysa
taşıma,
o şehrin işi çok zordur. Bir afet veya bir kuşatma sırasında o şehir yok olmaya mahkumdur. İstanbul içinde böyle bir sistem kurulmuş. Etrafı deniz olduğu için ulaşımı kolay. Fakat aynı zamanda da zor. Suların donması, fırtınalar. Düşünün, Kız Kulesi Fener'de eskiden fırtına olduğu zaman buraya vapurlar, kayıklar yanaşamazdı. Oradaki insanlar açlıktan kırılırlardı. Onun için giden gelen vapurlarda ekmek atarlardı oraya. Yani uzun zaman sürerse eğer fırtına, makul bir zaman sürmezse. Böyle de bir durum var. Bu Edirne Kapı'dan, şehre girilen kapıdan sonra bir imparatorluk yolu, altın yol denilen bir yol var.
Şimdi bu en
yol,
çok onu merak ediyoruz
bu
zaten.
Yol, evet, büyük ihtimalle bu yol bugün mevcut ama tabii o haliyle mevcut değil. Muhtemelen toprağın altında.
Bu yolu bilenler nasıl, daha doğrusu İstanbul'u bilenler bu yolu nasıl hayal etmeliler? Aynen şu anda olduğu gibi Edirne, evet, kapıdan başlayan
yalnız Fatih. Vefa'dan devam eden, yani vezneciler üzerinden devam eden ve Sultanahmet'e inen bir yoldur bu.
Yani şimdi olduğu gibi Edirne Kapı'dan başlıyor, itfaiyenin önünden geçiyor. Sonra oradan Vefa'ya doğru sola iniyor, belediyenin
biraz soldan doğru gidiyor. Evet.
Evet. Şimdi tiyatroya doğru kayıyor. Evet, evet. Oradan yine Sultanahmet'e doğru bir dönüş yapıyor. Var.
Şimdi bu yoluna da altın yol. Altın yol olmasının sebebi buradan hükümdar gittiği için böyle. Sarayına gidiyor geliyor. Ayasofya'ya giderken bu Tekfur Sarayı'na buradan geçiyor. Bir ikincisi, bu yol normal taş döşelidir. Roma yolları gibi parke taşı döşelidir. Arnavut kaldırımı değil. Parke taşı döşelidir. Kenarında kaldırımları vardır. Ve direkler vardır. Bu direklerin bir kısmı sonra yapılmış. Bunların hepsi yıkılmış. Direk malum zelzeleye dayanmıyor. Üstleri altın yaldızlı. Üstleri bazılarının kapalı yolun. Roma'nın bazı yolları böyle. Bunlardan birkaç direk kalmış. Bu direklerin kaldığı yer bugünkü Vefa'nın olduğu yerdi. Oraya direkler arası derdi halk. Çok tiyatro vardı burada. Onun için şimdi direkler arası dendiği zaman meşrutiyet devri tiyatro eğlence sahası anlaşılıyor. Bu direkler sonra yıkıldı, yıktırıldı, kaldırıldı tamamen. Yol açma ve Bizans'ın oradaki son eserleri de ortadan kalktı.
Şimdi birkaç tane eser var. Taş eser diye var. Ya da dikili taş diye dikili ifade taş ettiğimiz. Bilinen.
Şimdi bu altın yol surları Sultanahmet'e bağlayan bir yoldur ve bugün de eserleri mevcuttur. Kazısı hatta bu yolun muhtemelen şeyi de alttan çıkar. Çünkü biliyorsunuz zaman içinde afetler veya başka sebeplerle şehirler yer altında kalıyor. Bu enteresan bir şey. Ben bile bazen anlamakta zorluk çekiyorum.
Katmanlar halinde.
Mesela Truva 7 kattır. 7 kat şehir var alt alta. Enteresan bir şey bu. Toprağın böyle bir şeysi var. Çekici bir hali
örtüyor
var.
Bütün örtüyor boşlukları. Dolayısıyla örtüyor, bozulmadan kalabiliyor zannediyor.
Mesela bugün Fatih'te veya başka yer pek çok evin altı muhtemelen başka evler, başka yollar, başka binalardır.
Şeyler görünüyor hep. Depolar gibi. Tabii, boş büyük alanlar görünüyor.
Bazen inşaat harfiyatlarını ben de görüyorum. Evet. Yani aşağıda bir şeyler olduğu belli. Eğer çıkmasın diye dua ediyor muhtemelen kazanlar. Çıkarsa çünkü eskiden tabii buna bakan yoktu da şimdi
durduruluyor. Öyle pek çok inşaat.
Durduruluyor. Avrupa'da da bunun benzerleri var. Avrupa'da buna bir çare buluyorlar. Üzerine bina yapılıyor. Çünkü harabe şeklinde bırakmanın manası yok. Fakat çok kalın cam platformlarla o zeminde bırakılıyor. O evin girişinden onu seyretmek, görmek en azından muhafazası mümkün.
Kadir Has Müzesi'nin böyle bir alanı var, görmüşsünüzdür. Evet, evet. Hakikaten insan ürperiyor o cam alanda. Sanki düşecekmişsiniz gibi.
Öyle, çok kalın cam. İnsan ürküyor, hakikaten öyle. Ama bu Avrupa'da çok rastlanan şey. Avrupa'da da aynen böyle. Yani Avrupa'nın pek çok şehrinde
küçük,
böyledir.
Ama düşünsenize eski yerleşim yerlerinde mümkün mü? Yani İstanbul dediğiniz yer, işte tarihinden bahsediyoruz. Yani eşeleseniz bahçenizi muhtemelen eski eserlere ulaşacaksınız.
Kesin. Hatta birkaç devre ait. Biraz daha eşeleseniz daha önceleri 7-8 bin yıla gidiliyor. Yani burası boş bir yer değil. Çünkü dünyanın ortasında bu kadar enteresan bir yerin boş kalması mümkün değildir. Yani bu Bizans'tan önce de burada kim bilir insanlar yaşıyordu. Nitekim bu Marmaray kazılarında buldular zaten.
Liman.
Ama yerler farklı. Onlar denizi değil de Likos deresini, Samatya tarafını tercih etmişler. Ki mantıklı. Tatlı su kaynağının şehre açıldığı yer. Tabii bir limandır, tatlı suyu vardır, muhtemelen havası daha mutedildir. Ve oradan
rüzgar
da,
açısından rüzgar, da öyle.
Yani kışın. Sarayburnu'ndan sonra, Sarayburnu rutubetlidir. Zaten padişahların orada oturup da sonra orayı terk etmesinin sebebi de Sarayburnu çok rüzgar alan, çok rutubetli bir yer olmasıdır. Zaten daha önce de konuşmuştuk, sahiller ve boğaz oturmak için pek tercih edilmezdi eskiden rutubet sebebiyle. Evet. Hele İstanbul'un malum bir rutubeti vardır. Yani kış boyu devam eder. Yazın bile ortadan kalkmaz. Ancak 2-3 katlı bir evin belki 3. katında rutubeti hissetmezsiniz. Toprağa çok sinen bir rutubeti var. Böyle. Şimdi bu şehir Bizanslardan kalma şehir. Mabetler, resmi binalar, meydanlar.
Hepsi bu yolun etrafında.
Bu yolun etrafında var. Aşağı her 7 tepenin etrafında küçük küçük bu binalardan var. Ama ekserisi altın yola yakın olan yerlerdedir. Ve ana merkez olan saraya, Prokeryon Sarayı'na yakın olan yerlerdir. Mabetler daha sonraki İstanbul kurulduğundan beri bir Hristiyan şehri hüviyetindedir. Kiliseler, abidevi kiliseler. Ondan sonra bu kilisenin etrafında meydanlar, kamu binaları ki Roma usulüdür biliyorsunuz meydan. Türklerde o kadar meydan adeti yoktur. Romalılar daha
küçük küçük, küçük küçük camiler ve etrafındaki
daha
meydanlar.
Daha fonksiyoneldir. Hele şehirlerde böyle yerlerin pek harcanması istenmez. Ama mesela bugünkü Çemberlitaş, Bayezid, Sultanahmet hep birer meydandır. Bunlar da muhtemelen çok büyük değildi ama yine de meydan denecek hüviyette meydanlardır. Bu meydanların etrafında mahalleler, mahallelerde birbirine bitişik nizamda yapılmış çok küçük bahçesi olan evler var. Bu evler en fazla iki katlıdır. Taştır ve ahşap mimari kullanılmıştır. Taş sokakları vardır. Bu romanın zaten adetidir. Daha sonra zaman içinde bunlar harap oldu. Bu taş sokaklar ve İstanbul uzun yıllar sokakları çamur deryası oldu. Osmanlılar defalarca buraya kaldırım taşı döşettiler ama nedense yağmurun çokluğu, su, çamur bu kaldırımları, kaldırım dediğim yolları çok harap etmiştir.
Şimdiki Karaköy havasında mıdır? Şimdiki Karaköy yukarıya şimdiki doğru Karaköy çıkın.
Şimdiki Karaköy havasında değildir. Çünkü şimdiki Karaköy ve etrafı tipik bir İtalyan şehri hüviyeti gösteriyor. Hı hı. Daha dar sokaklar, daha yüksek binalar. Muhtemelen sur içi böyle değildi.
Daha
Grek usulüne yakın, daha alçak evler. Bir de dediğiniz gibi sizin nüfusun sabit tutulması, yabancıları buraya sokulmaması adeti tabii Romalılardan, Bizanslılardan beri vardı. İstanbul'un fethinden sonra da bunu Türkler devam ettirdiler. Çünkü şehrin nüfusunu sabit tutmadığınız zaman sari hastalık, kıtlık, pahalılık ve asayişsizlik alır götürür. Onun için Türkler fethettiği zaman sur içinin nüfusunun 50 binden fazla olmadığı söyleniyor.
Tabii bu arada biz hani yüksek döneminden bahsediyoruz, şaşalı döneminden bahsediyoruz.
Parlak döneminde de nüfusun çok fazla olmadığı söylenebilir. Çünkü yer buna müsait değildir.
Sonrasında işte şimdi artık Bizans diye tanımlayalım, belki dinleyicilerimizin evet. kafasında daha iyi yerleşsin diye. Arka arkaya yaşanan yangınlar, depremler, savaşlar, özellikle Haçlı seferlerine giden gemilerin burada konaklaması, şehrin güzelliğini görüp beğenip bunlardan kendilerine birer parça evet. istemesi. Haçlı seferine
bizim,
çıkıp da
ne
kalanlar.
Ne işimiz var bizim Filistin'de deyip de İstanbul'u günlerce yağmaladılar. Ve burada 50 yıl devam eden bir imparatorluk kurdular. İstanbul'un bütün zenginliklerini, yani taşınabilir zenginliklerini İtalya'ya götürdüler. Bugün İtalya'nın pek çok şehrinde, mesela Venedik'te. Hı hı. Venedik'te meydanı süsleyen boğalar bile İstanbul'dan evet. gelmedir. Bunları kaçırdılar. Bunlardan eğer altın, gümüş vesaire olanları erittiler. Yani tipik bir yağmadır.
Hatta sığmayanları kesip.
Kesip götürdüler. Dünya tarihinde benzeri olmayan bir yağmadır. Türkler ki ayrı dinden oldukları halde ve hasmı kavi, yani sağlam düşman oldukları halde Bizans'a bunu yağmayı reva görmemişlerdir. Yani o zenginlikler kalsın, çünkü bir memleketin zenginlik elinde kalırsa size faydası var. Osmanlı'nın gittiği yerde tahribat ve yağma yapmamasının en mühim sebeplerinden biri bu. Niçin yağma yapsın? Yağma yapmanın kendine faydası yok ki. Eğer orayı vatan olarak tutacaksa. Yağma vurup gidenlerin işidir.
Zaten onlar da öyle yapmışlar.
Ama Osmanlıların adeti, işte bunun için emperyalist değil diyoruz. Evet, yani karşı taraftan bakarsanız Osmanlı'nın yaptığı da bir istila hareketidir.
Ama
fark şudur. Diğerleri gelip sömürüyor, hatta vurup gidiyor. Ama Osmanlı orayı vatan ediniyor. Orası onun yeni vatanıdır. Oraya insanları yerleştiriyor, oranın halkına vatandaşlık veriyor. Dolayısıyla oranın fakir olduğunu değil, zengin olduğunu istiyor. O da adam yerleştiriyor, oradaki arazilerin çoğunu halkın elinde bırakıyor ki Fatih de böyle yaptı. İstanbul'u fethettiği zaman bütün İstanbul'un içini ganimet yapabileceği halde halkın elinde bıraktı ki normal hayat devam etsin.
Şimdi kısa bir araya gidelim. Sonrasında İstanbul'un fethiyle birlikte İstanbul haritasının nasıl değiştiğini görelim. Aslında bu noktaya kadar surların içinde bir takım değişiklikler var ama yukarıdan baktığımızda sur dışına taşan bir değişiklik yok. Peki fetihten sonra ne oldu, onları da konuşacağız. Profesör Doktor Ekrem Buray ikinci ile birlikteyiz. İstanbul'u konuşuyoruz. İstanbul haritasının nasıl değiştiğini aslında biraz da konuşuyoruz. Fethe kadar geldik. İstanbul fethini konuşmayalım. Ayrı bir başlık. Çok da konuştuk. Belki sonra tekrar konuşuruz ama Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiğinde Edirne Kapı'dan o muhteşem tablodaki gibi girdiğinde nasıl bir İstanbul gördü?
Şimdi İstanbul dediğimiz zaman dinleyicilerimiz de herkes de bugünkü İstanbul'u, yani adeta çekmecelerden Bostancı'ya, Pendik'e kadar uzanan, şimalde Beykoz'a, Sarıyer'e, Kavaklar'a, Fener'lere kadar uzanan bir mesahayı kastediyor. Hayır, öyle değildir. İstanbul'dan bahsettiğimiz sur içidir. Sur içine İstanbul deniyor. Sur iç, o zamanki düzen böyle. Sur içindeki İstanbul'un dışında da yakınlarda şehirler var. Bunlardan en yakını Galata'dır. Galata, Keltler tarafından kurulduğu için Galata. Fakat daha sonra bir İtalyan şehri olmuş. Onun da surları var. Bugün hala bir kısmı ayaktadır. Ve Galata Kulesi bu surlardan bir emniyet kulesidir. Bu surların içinde küçük bir İtalyan şehri var. Halkı İtalyan. Burada Rum yok. Bizans'a tabi. Fakat muhtar, otonomdur burası. Papa'ya bağlıdır dini olarak ve bir İtalyan sitesi gibi idare edilir. Kendi komitesi var. Kendi komitesi tarafından idare edilen bir ticaret şehri. Karşı tarafta Sukutaryon, askeri kışladır orası. Bu kışlanın ihtiyaçları sebebiyle bir takım esnaf ve halk toplanmıştır. Daha orta sınıfın yaşadığı bir yerde Sukutaryon, yani bugünkü Üsküdar. Üsküdar'ın altında Kalkedonya vardır, küçük bir köy, balıkçı köyüdür, Kadıköy, yine Greklerin yaşadığı. Buradan Marmara boyunca küçük küçük köyler vardır, işte Kartal'da, Pendik'te. Boğaz boyunca yukarı kadar küçük küçük köyler vardır. Buçengelköy, Beylerbeyi, bunlar Emirgan, bunlar hepsi küçük küçük köylerdir, balıkçı köyleridir.
Ama bunu köy derken zaten topografik yapı da izin vermiyor. Vermez, bir küçük evet. İskele ve onun etrafındaki
evet,
birkaç
evden. Çünkü etrafı
evden.
Tamamen ağaç veya kaya veya dağdır. Buraya zaten iskan olmaz. O iskelenin etrafında ne kadar ev olabiliyorsa, bugün de öyledir zaten. Boğaz'dan geçenler görürler bunu. Birkaç ev, yani balıkçı kasabaları onlar. Çok azı belki ticaretle meşgul. Etrafında balıkçı kasabasının sakinleri ve onlara belki hizmet sunan bazı esnaf. O kadar küçük küçük köyler bunlar. Birbirlerine gitmeleri ancak denizle mümkündür. Çünkü arkalarında yol yoktur. Bizans'la teması da çok zayıftır. Bunlar Roma'ya, Bizans'a, İstanbul'a tabi köyler. Galata'da böyle, Üsküdar'da böyle. Hepsi köy bunların. Galata biraz daha büyük. Eyüp'te hiçbir şey yok. Sur dışında hiç evler yok. Tek tük bostancı veya bu tür evler var. Korunak, çardaklar var. Bunun için sur dışında ev yapılımı müsaade edilmiyor. Çünkü emniyet mülazasıyla. Hı hı. Ama ileride Silivriler var, Çatalcalar var. Bunlar meskundur. Be. Silivri çok rağbette bir sayfiyedir. Bizans imparatorları Silivri'de sayfiye yaparlar. Hatta hemen hemen imparatorların çoğunun düğünleri Silivri'de olur. Silivri sevdikleri bir mekandır. Ava giderler. Sura yakın. Yolu nispeten daha düz. Nereye gidebilirler? Başka gidebilecekleri bir şey yok.
Bilmem mi? Hani Silivri bana biraz şimdi bile mesela sayfiyeye gitmek isteseniz aklınıza gelebilecek bir yer gibi gelmez.
İlk çağ ve orta çağın veya yeni çağın sayfiye telakkisine göre. Hatta buradaki bazı mesela Orhan Gazi'nin düğünleri burada olmuştur. İki Bizans imparatorunun kızını aldığı zaman. Ava giderlerdi Çamlıca tarafına. Havanın güzel
olduğu
zamanlarda.
Bazı yerlerin meşhur olmasıyla da ilgili bir şey
tabii,
bu.
Tabii.
Genel beğeni görmek.
Bir alışkanlık yani monarşilerde ve ilk çağda, yeni çağda her şey biraz da alışkanlıklar ve ananelere göre
yürürler. Bir şey atfediliyor, bir anlam yükleniyor.
Muhtemelen. Şehrin dışında küçük küçük manastırlar var. Unuttuk onu söylemeyi. Yani bugünkü Balıklı Manastırı gibi Zeytinburnu'nun olduğu yerlerde küçük küçük manastırlar var. Yani sur dışında manastırlar var. Yaşantı var yani.
Bunlar o okul ve o okul etrafındaki yaşantıyla sınırlı.
O kadar. Orada şehir, ev falan yoktu. Sadece manastır. Manastır mantığı zaten.
Zaten çekilmekle ilgili bir şey.
Bunu, orada muhtemelen bir ayazma vardır. Mukaddes su vardır. O suyun etrafında bir manastır, bir din okulu vardır. Veya bir manastır vardır. Veya bir aziz mezarı vardır. Veya bir aziz kemiği vardır, hatırası vardır. Onun üzerine bir manastır yapılmıştır. Bu manastırın bir kısmı günümüze devam etmiş. Kilise olarak bir kısmı yıkılmış, gitmiştir. Hatta bunlardan bir tanesi Fethi haber veren manastırdır, Balıklı Manastırı. Balık kızartırken oradaki hizmetkar balık canlanıyor ve suya düşüyor. Bunun üzerine şehrin Türkler tarafından fethedileceği kehaneti yani. Yapılıyor. Evet. İstanbul fethedildiği zaman manzara bu. İstanbul ve çevresinin. Şehrin harabe halde olduğunu söyledik. Sadece surları imar edebilecek kadar paraları var. O da emniyet mülazasıyla. Onun da şehir harap, öyle harap ki imparatorun sarayı bile harap yaptıramamış. Yazlık sarayda oturuyor. Bugün hala ayakta olan duvarları Tekfur Sarayı, Bırakhane Sarayı, Ayvan Sarayı'da. Ayasofya harap olmuş. Yıkılmasına vicdanları el vermediği için Osmanlı padişahından daha fethetmeden önce mimar istemişler. Sultan II. Murat buraya bir mimar göndermiş. Ayasofya'yı metin bir şekilde tamir etmiş. Hatta dönüşte de minarelerin de ayaklarını hazırladım hükârım diye rapor vermiştir. Yani fethedileceğine o kadar inanıyor evet. ki.
Hele de gördükten sonra
şimdiden hazır. Ve Fatih hakikaten fethettikten sonra bunun üzerine minareyi kurdurmuştu. Bugünkü Tuğla Minare oradan kalma. Şimdi şehri harap buldular Osmanlılar. Zannedildiği gibi mamur bir şehir değildi. Ama zaten Türkler bunu biliyorlardı. Fatih Sultan Mehmet'in şehirde hayli casusu vardı. Hatta bununla alakalı romanlar da yazılmıştır. Bizdekiler Osmanlı tarihiyle ilgili romanlar daha ziyade hamasi, epik romanlardır. Biraz da abartılı romanlardır. Ama Avrupalıların yazmış olduğu tarihi romanlarda biraz daha sosyal hayat, biraz daha gerçekler vardır. Mesela Mika Valtari'nin Kara Melek, İstanbul'un fethini anlatan en güzel romanlardan bir tanesidir. bazı subjektif şeyleri olsa bile, yani bir film yazardan ancak bu kadar beklenir. Orada bunu güzel anlatmak mümkün. Hatta o Fatih Sultan Mehmet'in bile zaman zaman mütenekkiren şehre, kıyafet değiştirerek şehre girdiğini, bir takım tetkikat yaptığını söyler. Kolay bu. Yani İstanbul'a o kadar yakın ki Türkler. Ve de fetihten önce dostane zaten münasebetler sürdüğü için ticari münasebetler var. Gidiş geliş var. Hemen hemen Türklerin şehrin içinde tanıdığı birçok esnaf var. Birbirlerini tanıyorlar. Yani yakında oturan Türkler, Üsküdar zaten Türklerin elinde. Orada pek çok esnafla Bizans'ın münasebetleri var. Yani insan tanıyorlar, bildikleri insanlar var. Çok yabancı bir coğrafya değil. Zaten bilenler...
Yanın bu kadar işe yaraması da aslında bundan,
evet,
değil mi?
Bir de bilenler bilirler, şehri müdafaa eden zaten Rumlar değil. Şehrin kaybını istemeyen Latinler, evet, olmuştur. Çünkü İstanbul'un rotası Roma'ya çevrilmişti. İmparator Roma ile birleşmek niyetindeydi ve Katolik olmak niyetindeydi. Patriklik makamı boştu. Son patrik Katolik olup Roma'ya kaçmıştı. Rum halkta ciddi bir endişe vardı. Dinimizi kaybediyoruz endişesi. Ve şehirde giderek güçlenen bir Latin hakimiyeti vardı. Şehri müdafaa eden ve Fatih Sultan Mehmet'e karşı çok direnen, hatta en son mukavemet eden Bahçekapı'daki askerler hep Latin askerleriydi. Yani Romalı
kendi
askerler...
Kendi ülkesi olsa.
Evet. Burayı kendi ülkesi gibi görmüş. Enteresan bir şey bu. Ve zaten ondan dolayı Fatih Sultan Mehmet onlara savaş esiri muamelesi yapmadı. Yani düşman da olsa Türkler mertliği severler. Yani bunların böyle kahramanca savaşmaları Fatih'i çok tesir etti. Ve Fatih Bahçekapı'da esir alınan o Venedikli askerleri Girit'e gitmelerine müsaade etti. Esir muamelesi yapmadı. Bir teveccüh eseri olarak, bir cemile olarak. Şehir fethedildi de harabeydi. Bunu zaten Türkler biliyordu ama Fatih'in zaten derdi bir zenginlik elde edelim değildi. Osmanlı Devleti zaten Fatih devrinde iktisadi bakımdan rahattı. İstanbul, Rumeli'ye artık yerleşmiş. İkinci Kosova Muharebesi'yle artık Türklerin Rumeli'ye yerleştikleri tescil edilmiş artık. Avrupalı bir topluluk oldukları tescil edilmiş, kabullenilmiş. Ama stratejik olarak İstanbul'un ve prestij olarak elde olması lazım. Yani Türklerin bir beklentisi yoktu. Bizans'ı fethedelim de ganimetlere konalım. Zaten çok fazla da ganimet yoktu.
Onu da biliyorlardı.
Biliyorlardı zaten. Biliyorlardı. Fatih bu şehri kim ne derse desin ki bunu Avrupalılar da teslim ediyorlar, yeniden kurmuştur. Yani İstanbul'un bildiğimiz birinci kurucusu Vizas ise, ikincisi Konstantinos ise, üçüncüsü Fatih Sultan Mehmet'tir. Bunu böyle bilmek lazım. Arada Theodosius gibi, Justinianus gibi, Osmanlı padişahlarından Sultan II. Bayezid gibi, Sultan III. Mustafa gibi, Sultan II. Abdülhamit gibi İstanbul'a çok hizmeti olmuş padişahlar vardır. Yani İstanbul'a adım başına bugün gördüğümüz pek çok bina Sultan II. Abdülhamit'ten kalmadır, Sultan III. Mustafa'dan kalmadır. Bunları da bilmek lazım. Fatih İstanbul'u yeniden inşa etti. Bunun için bir kere İstanbul'daki gayrimenkulleri sahiplerin elinde bıraktı. Bunlar ancak oturabilecek durumdaydı. Resmi binaların çoğu haraptı. Kiliselerin çoğu haraptı çünkü bunların tamiri çok zordur, malum haliniz.
Hacimli binalar bunlar.
Yollar haraptı. Şöyle bir politika takip etti. Herkes evini ve dükkanına sahiptir. Onundur. Almayacağız elinden. Normalde alabilirler. Yani fethedildiği için savaşla, evet, hepsi Türklerin eline geçer ve Türkler bunu sahiplenebilirler.
Aslında hediye etmiş onlara.
Hediye etmiş oldu. Bunu yapabilir ama. Bu da hukuka, dine aykırı değildir. Hükümdar maslahat görürse elde bırakır. Çünkü Fatih bir şehir kurmak istiyor. Ve nüfus az zaten. Yerli halk onun için terk etmemiştir. Çok enteresandır. İstanbul fethedildikten sonra yerli halktan terk eden çok az olmuştur. Yani yeni idareyle ben oturamam diyen ancak Latinlerden gidenler olmuştu. Onların da bir kısmı Galata'ya, bir kısmı dönmüştür. Yoksa bu çok enteresan. Çoğu kalmıştır şehirde. Çünkü Fatih dedi ki herkes dükkanına. Evinde otursun. Dükkanına gitsin.
İşini gücünü
devam ettirsin. Tabii şehirdeki eksikliği gördü. Hemen ilk iş olarak şehrin imarına kalkıştı. Bunun için Anadolu'dan ustalar getirdi. Bu ustaların...
Kendisi de gelmiş midir hemen İstanbul'a?
Kendisi hemen girdi.
Ve kaldı. Gitti.
Ayasofya Camii'nde namaz kıldı. Bugünkü Bayezid da üniversitenin olduğu yerde eski bir Bizans sarayı vardı. Kullanılmıyordu. O tamir edildi ve orada bir müddet oturdu Fatih. Ondan sonra Edirne'ye gitti. Bu işler yapılırken gitti geldi ve daha sonra bugünkü Topkapı Sarayı'nın altında Çinili Köşk diye bilinen bir köşk yaptırdı. İstanbul'a geldiği zamanlar, ki çok zaman İstanbul'da, orada oturdu. Topkapı Sarayı'nda da çalışma ofisi vardı. Çinili Köşk Fatih'ten kalmadır. Yani eski sarayda oturdu ve Çinili Köşk'te oturdu. Bu ustalar, ki bunların büyük ekseriyeti Ermeniydi, şehirde hiç Ermeni yoktu. Çünkü Bizanslar Ermenilerin şehre yerleşmesine izin vermiyordu. Bunun sebebi de Ermenilerle Rumların ayrı mezhepten olmasıdır. Hristiyanlar arasında mezhep ayrılığı ayrı bir din gibidir. Fatih Sultan Mehmet şehre Ermenilerin gelmesine müsaade etti. Ermeniler dünyanın en çalışkan ve en usta milletidir. Anadolu'nun bütün ustaları hemen hemen Ermeniydi. Yapı ustaları başta olmak üzere. Ve İstanbul'u imar eden ustaların başında Ermeni ustalar geliyor. Bunun dışında Konya civarında, ki eski Selçuklu sultanlık merkezidir, çok sayıda ince iş ustası vardı. Kaba işi Ermeni ustaları yapıyordu. İnce iş, ahşap işleri, süslemeler, nakışlar, bunları ise buradan gelme Karamanlı ustalar yaptılar. Ve İstanbul şöyle bir toparlandı. Yani gerek kamu binalarıyla toparlandı. Harap kiliselerden bir kısmı camiye dönüştürüldü. Bunların bir kısmı ise Hristiyan tebanın elinde kalmak üzere tamir edildi. Yollar imar edildi, kamu binaları imar edildi ve şehir oturulabilecek bir hale getirildi. Sarnıçlar temizlendi, su kaynakları hazırlandı. Çünkü Türkler birikmiş suyu değil, akarsuyu severler. Onun için Fatih'in büyük bir hizmeti var. Fakat şehir hala boş, pek çok mahallelerde oturan yok, evler terk edilmiş. Bu boş mahallelere Fatih Sultan Mehmet Anadolu'dan Türkler yerleştirdi. Ki şehrin Türkleşmesinde mühim bir adımdır. Ama yine Fatih Sultan Mehmet vefat ettiğinde İstanbul'da çok fazla Türk nüfus yoktu. Bu gelen Türkleri bir kısmını da surların dışına yerleştirdi. Bundaki maksat hem emniyet hem ekonomiyi kalkındırmaktır. Bunlar geldikleri yerlerin ismiyle anıldılar. Ortaköy mesela Niğde'nin Ortaköy'ünden, Çarşamba Samsun'un Çarşambası'ndan bu şekilde kuruldu. İsimleri de geldikleri yerin
hemşerilik,
Maçka keza öyle. Hemşerilik, yani o geldik. Adettir bu, bir yere yerleşince insanlar eski ismi ver. Bu gelenlerin büyük ekseriyeti gönüllü geldiler ama gönülsüz gelenler de oldu. Fatih bazılarını mecbur etti. Bu mecburiyet tabii bulundukları yerde yer darlığı, geçim darlığı, yani burada öleceksiniz açlıktan deyip zorla getirilenler var. Bulundukları yerde bir asayişsizlik sebebiyle başka yere iskan edilmeleri gereken topluluklar var. Onlar bu vesileyle İstanbul'a yerleşmiştir. Böylece Fatih Sultan Mehmet zamanında, ki saltanatı 1453'te İstanbul'u fethetti, 1481'de vefat ettiğinde uzun bir zaman İstanbul'un imarıyla geçti. Yani bir yandan fetihlere devam etti ama bir yandan da İstanbul'u imar etti ve yeni bir İstanbul görüyoruz. Fatih Sultan Mehmet'in vefatında artık padişahın da oturduğu yeni bir İstanbul. Yapmış olduğu en büyük abide, ki çok abidesi vardır, Fatih Camii'dir. Fatih Camii Havariyun kilisesidir. Panma Haristo kilisesidir. Yıkılmış kilise. Ama Bizanslar için çok mühim bir kilisedir. Bu bir nevi San Pietro gibidir. Yani Vatikan'daki kilise neyse Panma Haristo kilisesi de odur. Patrikhane merkezidir. Ama yıkılmıştı. Çünkü bir zelzele mıntıkasıdır o. Aynı akıbeti Fatih Camii'nde ne de bekliyor. Altı tamamen mukaddes mezarlar vardır. Fatih Camii'nin altında bugün bile dehlizlerde bir kere birkaç havarinin kabri vardır. Aziz Andreas başta olmak üzere İstanbul'un koruyucu kilisenin azizi havarilerden. Bizans imparatorlarının ve patriklerin kabirleri vardır kilisenin altında. Kilise yıkılmış. 12 havariye adanmış kilisedir bu. Onun için Havariyun Kilisesi. Fatih buraya Fatih Camii'ni yaptırdı. Kilisenin yerine. Ve mezarı da oradadır. O da enteresan. Buna sembolik manalar yükleyenler de var. Fatih'in artık Roma imparatoru olması ve patriği vazifelendirerek aslında dinin koruyucusu sıfatını imparator gibi üstlenmesi. Üstelik bir de kabrinin de orada olmasına çok sembolik manalar yükleyenler var. Çok da lüzumlu değil ama bu sembolik manalarında var olduğu.
Mezarıyla ilgili de evet. Yani şekliyle ilgili de zaman zaman benzetmeler
yapılıyor. Bu Fatih Camii 18. asırda yıkıldı. Temellerine kadar. Bugünkü bina Sultan 3. Mustafa'dan kalmadır ama yine Fatih'in ismini taşıyor. Fakat oradaki diğer binalar, mesela türbesi, eski yapıdır. Zaten görenler caminin mimarisiyle türbenin mimarisi arasındaki farkı müşahede edebilirler. Ayasofya Camii ve etrafında hayat devam etmiştir. Fatih'ten sonra gelen Sultan 2. Bayezid şehrin ikinci mimarıdır. Niye? Çünkü 1509'da çok büyük bir zelzele oldu İstanbul'da. Küçük kıyamet derler. Dakikalarca sürdü. Merkezi İzmit muhtemelen, çünkü gümrük binası suya uçmuş. Ama İstanbul'da çok büyük tahribat yaptı. İstanbul'un 2/3 yıkıldı. Bunun üzerine Sultan II. Bayezid, babasından da daha şumurlu bir çalışmayla, faaliyetle ustalar getirtirerek kendisi İstanbul'u bir şantiyeye döndürdü. Ve İstanbul'u yeni baştan inşa edildi. Fakat bu inşa edilirken aynı Nero'nun yaptığı gibi, ama Allah'tan ki padişah suç bulmadılar. Neron zamanında da Roma çok kötü bir şehirdi. Yandı, yeni baştan imar edildi. Bugünkü üyedir Neron zamanından kalmadır. Fakat bu sefer Sultan II. Bayezid artık taş mimarinin yerine ahşabı ön plana çıkardı. Çünkü İstanbul'un etrafı ormanlarla kaplıdır. Kolay bulunan bir malzeme. Taş öyle değil. Ve zelzeleye mukavemetlidir ahşap. İstanbul'un mimari stili değişti. Bu stil yine Ermeni ve Rum ustalar tarafından yapılsa bile aslında İstanbul'un artık mimari silüetinin de, mimari dokusunun da Sultan II. Bayezid zamanında değiştiğini görüyoruz. Ama yıllar içinde tabii İstanbul'un sur içi de, sur dışı da çok değişikliklere maruz kalmıştır.
Belki haftaya devamını getiririz. Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.